Ayrım 7. Şeytan. "Sayın Efendimiz," diye bir ses duydu arkasından. "Hanımefendi biraz gelmenizi rica ediyor." Bu hizmetçi Mişa'ydı. "Aman tanrım, bu senin beni ikinci kez kurtarışın," diye aklından geçirdi Yevgeni ve hemen döndü. Lisa ona sadece köydeki hasta bir kadına ilaç götüreceğine dair verdiği sözü hatırlatmak istemişti. İlacı hemen yanına almasını rica etti. Lisa ilacı hazırlayana kadar 5 dakika geçti. Yevgeni cebinde ilaçla evden çıktığında evden onu görmesinler diye hemen kulübenin yolunu tutmaya cesaret edemedi. Ancak gözden uzaklaşır uzaklaşmaz hemen dönüş yapıp kulübeye yöneldi. Daha oraya varmadan kadını kulübenin ortasında dudaklarında neşeli bir gülümsemeyle kendini beklerken gördüğünü hayal etti. Ancak kulübeye girdiğinde kadın ortalıkta görünmüyordu ve daha önce orada olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Yevgeni ya buraya hiç gelmedi, ya sözlerimi belki hiç duymadı ya da anlamadı diye düşünmeye başlamıştı. Az evvel kadının işitebileceği korkusuyla kulübeye gitmesi için ancak kendi duyabileceği kadar mırıldanmıştı zaten. Ama belki de kadın buraya gelmeyi hiç istememişti. Kadının öyle hiç itiraz etmeden kendisini kollarına bırakacağına nereden vahmetmişti ki? Kadının kocası vardı. Evet, gerçekten de öyle bir serseriyim ki, bir karım var ve de üstelik böylesine iyi bir kadın ve ben yabancı bir kadının peşinden koşuyorum. Saman damından suların damladığı kulübede oturmuş işte böyle düşünüyordu. Ah, gelseydi ne büyük mutluluk olurdu ama. Dışarıda yağmur yağarken burada tamamen biz bize olurduk. Ona bir kez daha sarılsam yeter. Arkasından başıma ne gelirse gelsin, öyle ya, diye aklına geldi birdenbire. Buraya gelmişse yolda muhakkak bir iz olmalı. Yevgeni çadıra giden dar patikaya bakıp gerçekten de çıplak ayak izlerini fark etti. Evet, işte o buradaydı. Tamam, buraya kadar. Onu artık nerede görürsem hemen ona gideceğim. Geceleyin ona gideceğim. Daha uzun süre kulübede öylece oturup kaldı ve sonunda kulübeyi ezik, yıkılmış, keder içinde terk etti. Köye giderek ilacı yerine verdi. Eve döndü ve öğle yemeğini beklemek üzere odasında divana uzandı. 17. Öğle yemeğinden önce Lisa yanına geldi. Yevgeni'nin keyifsizliğini ve huysuzluğunun nedeninin ne olabileceği konusunda hala kafa patlatmış duruyor ve kayınvalidesinin doğumu ille de Moskova'da beklemelerinde ısrarlı olmasından hoşlanmadığını düşünüyordu. Moskova'ya gitmeyip burada kalmakta kararlı olduğunu Yevgeni'ye söyledi. Yevgeni karısının bekledikleri olaydan ne kadar korktuğunu ve çocuğunun dünyaya sağlıklı gelmemesi olasılığından ne kadar endişelendiğini biliyordu. Bu nedenle karısının kendisi için her türlü fedakarlığa hazır oluşundan fazlasıyla etkilenmişti. İşte evde her şey dört dörtlüktü, iyi ve temiz. Bir tek onun ruhunda her şey öylesine kirli ve tiksinti vericiydi. Yevgeni bütün bir gece boyunca zaafı karşısında duyduğu o dürüstçe tiksintiye, meseleye bir son verme konusundaki kesin kararlılığına rağmen sabah her şeyin kaldığı yerden devam edeceğini bildiğinden büyük bir acı çekiyordu. Odasında bir aşağı bir yukarı gidip gelirken "Hayır, bu böyle devam edemez," diye kendi kendine söylendi. Bunun herhangi bir çaresi olmalı. Tanrım, ne yapmam gerekir acaba? Birisi yurt dışındakilere özgü bir tarzda kapıyı vurdu. Bunun amca olduğunu biliyordu. "Girin," dedi. Amca, Lisa'nın sözcüsü olarak kendi kendine karar verip gelmişti. "Biliyor musun sevgili dostum, sende belli bir değişim fark ediliyor. Lisa'nın da bundan endişelendiğini görüyorum. Şimdi bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Gerçi burada başladığın işi yarım bırakmanın ve böylesine iyi işleyen bir fabrikayı yüzüstü koymanın sana çok zor geleceğini biliyorum. Ama başka çaren var mı? Anlayacağın sana tavsiyem, seyahate çık. Hem senin hem de onun için en iyisi bu. Kırım'a gidin derim. Orada iklim harikadır. Ayrıca orada işinin ehli bir ebe de bulursun. Tam bağ mevsiminde orada olursunuz." "Dinleyin amcacığım," diye ansızın söze girdi Yevgeni. "Sır saklayabilir misiniz? Çünkü beni çok korkunç, utanç verici bir sır eziyor." "Ama rica ederim, benden nasıl kuşku duyabilirsin ki?" "Öyleyse dinleyin amcacığım. Bana bir iyilik yapabilirsiniz. Hatta daha da öteye beni kurtarabilirsiniz," dedi Yevgeni. Ve sırrını pek saygı duymadığı bu amcaya açmak, karanlık yüzünü ona göstermek ve aynı zamanda kendini alçaltmak üzere olduğu düşüncesi onu rahatlatıyordu. Kendini suçlu hissediyor, Kendini iğrenç, kötü bir insan olarak görüyordu ve insanlara kim olduğunu, gerçek yüzünü göstererek kendini cezalandırma ihtiyacı duyuyordu. "Konuş dostum, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin," dedi amcası. "Besbelli ki bir sırrın, hem de görünüşe bakılacak olursa çok berbat bir sırrın var olmasından ve birazdan bu sırrı öğrenecek olmasından, üstelik kendisinin bir işe yarayacağından çok memnundu. En başta çok iğrenç biri olduğumu, işe yaramazın biri, bir serseri, evet, gerçekten de bir serseri olduğumu söylemeliyim." "Sen neler söylüyorsun?" dedi amcası boynunu şişirerek. "Lisa'nın bu temiz, sevgi dolu varlığının kocası olan ben, bir köylü kadınıyla düşüp kalkıyor, onu aldatmak istiyorsam bu serserilik değil de nedir? Sadece istiyorsun, yani henüz aldatmadın değil mi? Hayır, ya da aslında, evet, onu hemen hemen aldattım sayılır ve şimdiye kadar hala olmadıysa bu en azından bana bağlı bir şey değildi. Ben bunu çoktan can atıyordum, sadece engelledim ve hala da yapabilirim. Şimdi, şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. İyi de lütfen bana önce bir açıkla. Öyleyse dinle. Henüz evli değilken buradan, köyden bir kadınla ilişkiye girme salaklığında bulundum. Anlayacağın onunla ormanda, tarlada buluştum." "Güzel miydi bari?" diye sordu amca. Yevgeni bu soru üzerine alnını kırıştırdı. Ancak yardıma o kadar muhtaçtı ki bu soruyu duymamış gibi yaptı. "Anlayacağınız meselenin daha sonra herhangi bir sorun olmayacağını, ilişkiye canımın istediği an kesebileceğimi, böylelikle her şeyin biteceğini düşünmüştüm," diye sözlerini sürdürdü Yevgeni. "Evliliğimden önce gerçekten de ilişkimi kestim ve onu bir yıl boyunca bir daha ne gördüm ne de düşündüm." Kendi ağzından kendi ruhsal durumunun anlatılışını duymak Yevgeni'ye çok tuhaf, acayip gelmişti. Ama sözlerini sürdürdü. "Derken günün birinde nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Hani insanın büyülere filan inanacağı geliyor. Birdenbire onunla yüz yüze geldim. Gelince de yüreğime yerleşen bir kurt içimi kemirmeye başladı. Kendime lanet ediyor, eylemimin, hani her an gerçekleştirebileceğim eylemimin utanç verici olduğunu kabul ediyorum. Ediyorum ama gene de üzerine gidiyorum ve hala gerçekleştirmedimse bu sırf Tanrı'nın beni koruması sayesinde oldu. Dün Lisa beni çağırdığında tam da ona gidiyordum." "Nasıl yani? Yağmurda mı?" "Evet, artık dayanamıyorum amcacığım. Ben de bunu size söylemeye ve sizden tavsiye rica etmeye karar verdim. Elbette böyle bir ilişkinin insanın kendi çiftliğinde yürümeyeceği kesin. Dedikodu olabilir. Lisa'nın güçsüz olduğunu ve korunmaya muhtaç bulunduğunu görüyorum. İyi de bu niçin ille de burada, insanın kendi çiftliğinde olsun ki?" Yevgeni bir kez daha amcasının sözlerini duymazlıktan gelmeye ve meselenin özüne inmeye çalıştı. "Beni kendimden kurtarın," dedi. "Sizden rica ettiğim bu. Bugünkü niyetim bir rastlantı sonucu son anda boşa çıktı. Ama yarın ya da başka herhangi bir seferinde beni niyetimden alıkoyan biri çıkmayabilir. Artık peşinde olduğumu da biliyor. Beni yalnız bırakmayın ki." "Tabii tabii," dedi amcası. "Peki de ona bu kadar aşık mısın?" "Kesinlikle değilim. Aşk değil bu. Beni boyunduruk altına almış, elimi kolumu bağlamış olan herhangi bir güç. Ne yapacağımı bilemiyorum. Belki gücümü yeniden kazanırım." "En iyisi gene de tavsiyeme uymanız olacaktır sanırım," dedi amca. "Kırım'a gidelim." "Evet, öyle, seyahate çıkalım. Ama burada olduğumuz sürece benim sırdaşım olmanızı rica ediyorum." 18. Yevgeni'nin sırrını amcaya açması ama asıl o yağmurlu günün ardından duyduğu vicdan azabını ve utancı anlatması aklının oldukça başına getirmişti. Yalta'ya yolculuk bir hafta sonra başlayacaktı. Bu arada Yevgeni yolculuk için gerekli parayı bulmak üzere kente inmiş ve gerek evde gerekse iş yerinde gerekli bütün talimatları verip düzenlemeleri yapmıştı. Neşesine tekrar kavuşmuş, karısına sevecen davranmaya başlamış ve görünür biçimde canlılığına kavuşmuştu. O yağmurlu günün ardından Stepani dayı bir daha görmeden karısıyla birlikte Kırım'a gittiler. Burada iki enfes ay geçirdiler. Yevgeni'nin o kadar çok yeni şey görüp yeni izlenimler edindi ki geçmişte olmuş her şey en azından ona kalacak olursa hatıraları arasından silinip gitmişti. Özellikle yakın ilişkiler kurdukları eski tanıdıklarla karşılaştılar ve ayrıca yeni kimselerle tanıştılar. Kırım'da geçirdikleri günler Yevgeni'ye sürekli tek bir bayram gibi geldi. Ayrıca bugünler onun için öğretici ve yararlı oldu. Kırım'da hükümetin soylu mareşallerinden liberal eğitimli, aklı başında biriyle tanıştı. Adam Yevgeni'yi çok sevdi ve ona çok değerli öğütler verip yol gösterdi. Ayrıca kendi partisine katılmasını sağladı. Ağustos'un sonuna doğru Lisa güzel, sağlıklı bir kız doğurdu. Doğum hiç beklenmedik bir anda ve çok kolay gerçekleşti. Eylül'de Irtenyevler yeni bir yolculuğa çıktılar. Lisa bebeği besleyemediği için yanlarına süt ninesini de almış çocukla birlikte 4 kişi eve dönüyorlardı. Geçmişte üzerine çökmüş kabustan tamamen kurtulmuş halde Yevgeni, yepyeni, mutlu biri olarak yuvaya dönmekteydi. Bütün kocalar gibi doğum sırasında yaşadığı onca ıstıraptan sonra karısını daha da çok sevdi. Çocuğunu kucağına aldığında yaşamadığı duygular onun için yeni ve çok hoştu. Ama sanki biri onu gıdıklıyormuş gibi bu duygular ona biraz da gülünç geliyordu. O zamana kadar bütün zamanını ve enerjisini alan ekonomik işlerin arasına, eski soylu Mareşal Dumşkin'e yakınlaşması sayesinde kırsal arazinin öz yönetiminde söz sahibi olma merakıyla birlikte yeni bir boyut girdi. Bu durum Yevgeni'nin hırsını ve bir yurttaş olarak görev duygusunu kamçılamıştı. Ekim'de olağanüstü bir meclis toplanacak ve bu mecliste Yevgeni aday olacaktı. Geri döndükten sonra bir kez şehre, bir kez de Dumşkin'e gitti. Şeytana uyması ve iç müdahalesi yüzünden bir zamanlar çektiği acıları hemen hemen hiç düşünmüyor, hatta doğru dürüst kafasında bile canlandıramıyordu. Olup bitmiş bir şeyler şimdi ona başına musallat olmuş zihinsel, ruhsal bir arıza gibi geliyordu. Kendini o kötü, nahoş olayların hepsinden öylesine kurtulmuş hissediyordu ki ilk fırsatta yöneticiye kadının ne olduğunu sormakta bile bir sakınca görmemişti. Daha önce de kendisiyle kadın hakkında konuştuğuna göre şimdi de bu konuda rahat rahat davranabilirdi. Yani diye söze girdi Sidor Pechnikov. Hala köye dönmedi mi? Hayır, kendisi hala şehirde. Peki karısı ne yapıyor? Ah, çürümüş bir karı bu. Şimdilerde yeniden Senoyev ile ilişki kurdu. İpini iyice kopardı. Daha iyi diye düşündü Yevgeni. Harika işte. Onu artık umursamaz oldum. Nasıl da değiştim. 19. Yevgeni'nin istediği her şey olmuştu. Çiftlik ona kalmıştı, fabrika tıkır tıkır işliyordu, pancar hasadı çok iyi geçmişti ve de iyi para kazanma ihtimali çok yüksekti. Karısı çok rahat bir doğum yapmış, kaynana yolculuğa çıkmış ve kırsal bölgedeki seçimde oy birliğiyle seçilmişti. Yevgeni seçimin ardından şehirden eve döndü. Seçildiği için şehirde kendisine iyi şanslar dilenmiş, Yevgeni teşekkürlerini dile getirmiş ve toplu yemekte 5 bardak şampanya içmiş, yeni hayatıyla ilgili planları kafasında uçuşmaya başlamıştı. Eve dönerken karısını düşünüyordu. Tarlalara koca karı yazı yayılmıştı. Gün güzeldi, güneş pırıl pırıl parlıyordu. Yevgeni topraklarındaki çiftliğe yaklaştıkça seçildiğine göre ne zamandır hayalini kurduğu o kamusal görevlerini nasıl yerine getirmesi gerektiğini düşünüyordu. Resmi konumu ona iş yeri yaratarak halka yardımcı olma imkanı vermekle kalmayacak, aynı zamanda nüfuzu sayesinde halk yararına adımlar atmasını sağlayabilecekti. 3 yıl sonra hem kendi köylülerinin hem de bütün öteki köylülerin kendisi hakkında nasıl bir yargıya varacaklarını kafasında canlandırmaya çalışıyordu. Köy yolunda ilerleyip dolu kovalarıyla yolunun üstünden geçmekte olan köylü bir erkekle kadın gördüğünde, "Örneğin şunlar," diye sordu kendi kendine. Köylüler önce yolun üstünde dikilip kaldılar. Ardından kenara çekilip arabaya yol verdiler. Köylü yaşlı Petçikov'tu. Kadın ise Stepanida. Yevgeni ona baktı, onu tanıdı ve hiç heyecanlanmadan sükunetini koruyunca buna çok sevindi. Stepanida hala eskiden olduğu gibi güzeldi. Hoş görünüyordu ama bu Yevgeni'yi hiç etkilemedi. Eve geldi, Lisa onu dış merdivenlerde karşıladı. Harika bir akşamdı. "Eh, artık seni tebrik edebiliriz herhalde," dedi amca. "Evet, seçildim. Oh, harika bu. Şampanyaları patlatabiliriz." Ertesi sabah Yevgeni tekrar olanca gayretiyle biraz ihmal etmiş olduğu işlere sarıldı. Çiftliğin tarla bölümünde yeni bir harman makinesi çalışmaya başlamıştı. Yevgeni makinenin işleyişini seyrettikten sonra çalışan kadın işçilerin arasında yürüdü. herhangi bir şeyin özellikle gözüne batmaması için gayret ediyordu etmesine, ama bütün çabalarına rağmen tam o sırada saman taşıyan Stepanida'nın siyah gözlerini ve kırmızı eşarbını iki kez fark etti. İki kez yan gözle kadına baktı ve yeniden içinde bir şeylerin kabarıp yükseldiğini hissetti. Peki neyin nesiydi bu? Anlayabilecek durumda değildi. Ancak ertesi gün yeniden atla çiftliğin dış bölümündeki harman yerine gelip iki saat boyunca ayak altında aylak aylak dolanırken genç kadının o güzelim, hoş görüntüsüne gözleri kayıp durdukça işte şimdi işinin gerçekten de bitmiş, ümitsiz bir vaka haline gelmiş olduğunu hissetti. Şu korkunç acılar, yürek sızıları yeniden başladı. Paçasını kurtarmasına imkan bulunmayan o berbat endişe ve korku onu yeniden pençesine aldı. Beklediği de başına gelmekte gecikmedi. Ertesi günün akşamı nasıl olduğunu bilmeden, kendini evinin arkasında, samanlığın tam karşısında, o sonbaharda buluştukları yerde buldu. Tesadüfen ormandan geçiyormuş gibi yapıp durdu ve bir sigara yaktı. Komşu köylü kadın onu gördü ve Yevgeni birkaç adım gerileyince kadının birisine ''Hadi gitsene, seni bekliyor. Yemin ederim ki orada duruyor, salak karı, hadi git.'' dediğini duydu. Yevgeni bir kadının, evet bu oydu, ta kendisi, samanlığa nasıl koştuğunu gördü. Ama kendisi tam o sırada karşıdan bir köylü geldiğinden peşinden gidemeyip eve döndü. 20. Oturma odasına adamını atınca buradaki her şey ona alabildiğinde yabancı, doğallıktan uzak geldi. Sabahın erken saatinde bu delilikten, çılgınlıktan kurtulmaya, her şeyi unutmaya, hiçbir şey düşünmemeye kararlı bir halde dipdiri, canlı ve neşeli uyanmıştı. Öğleden önce hiç farkında olmadan bu ruh hali yavaş yavaş dağılmaya başlamış, işine yönelik ilgisi uçup gitmiş, bütün bu bağlardan kurtulma isteği doğmuştu. Daha önce kendisine önemli gelip onu sevince boğan şeyler şu an el atmaya değmez, önemsiz görünmeye başlamışlardı. Tamamen bilinç dışı bir sürüklenişle her türlü meşguliyetten kurtulmaya çalışıyordu şimdi. Sakin sakin durumunu düşünebilmek ve aklını başına toplayabilmek için bunu gerekli görüyordu. Bu amaçla yalnız kalmaya çalıştı. Gel gelelim yalnız kalır kalmaz da bahçede ve ormanda dört dönmeye başladı. O kirli hatıralarıyla, hani onu karşı konmaz bir güçle çeken hatıralarıyla ilintili olan yerleri arıyordu. Gerçi kendini bir şeyler düşünebilmek için böyle aylak aylak dolanıp durduğuna inandırmaya çalışıyordu. Ama hiçbir şey düşündüğü yoktu. Sadece bir deli gibi, herhangi akla yatkın bir nedeni olmaksızın bekliyordu. Belki Stepanida bir mucize sonunda kendisinin özlemini çektiğini tahmin eder de buraya hiç kimsenin hiçbir şey görmeyeceği bir yerde, belki de geceliğin ay yokken ve her yer karanlıkken gelir, o da onu kendine çekip bedenine dokunabilir diye bekliyordu. Evet işte payıma düşen, işime öyle gelince onunla ilişkimi kesmeye kalktım diye kendi kendine konuşmaya başladı. Sırf sağlığım nedeniyle genç, taze, temiz bir kadınla ilişki kurmak istedim. Şimdi kadınlarla böyle oynamayacağı ortaya çıkıyor işte. Onu istediğim an kullanabileceğimi, alabileceğimi sandım. Şimdi o beni aldı ve bırakmıyor. Özgür olduğumu sanıyordum. Oysa ne zamandır özgür değildim. Evlendiğimde kendi kendimi kandırdım. O günden bu yana yaptığım her şey çılgıncaydı, aldatmaydı. Onunla ilişkiye girdiğimde kocasıymışım gibi yepyeni bir duygu benliğimi sarmıştı. Ondan hiç ayrılmamalıydım.